Ayrım 13.
Sayfa 115. Belki de bu nedenle Sargon, sefere ordusunu doğu yönünde ilerletip Urmiye Gölü'nün güneyindeki Manna topraklarına sokarak başladı. Bu yürüyüşte güneş ışınlarının girmediği derin kapuzlardan geçildi. Yük katarının develerine, eşeklerine dağ keçileri gibi nehirler atlatıldı. Sargon Uauş Dağı'na, gölün doğu yakasındaki Sahent Dağı olsa gerek, vardıktan sonra ilk büyük çarpışma oldu. Dağlık arazide uyguladığı ustaca taktiklerle büyük üstünlük sağlayan Sargon, Medlerle Urartuların birleşik gücünü ağır yenilgiye uğrattı. Bundan sonra Sargon batıya, Urartu'nun ana yurduna döndü. Tuşpa'dan uzak durarak Van Gölü'nün doğu ve kuzeybatı kıyılarını hızını artırarak dolanıp önüne çıkanı kesip biçti, her şeyi yaktı, yıktı, cezalandırdı. Aidai topraklarına sokuldum. Güçlü kentlerinden 30'u koca dağların eteğinde, korkunç denizin kıyıları boyunca hepsi de sınır taşları gibi duruyordu. Argishtuona, güçlü hisarlarıyla dimdik Kapania, Arsidu ve Mahunnia dağlarının çevresinde yıldızlar gibi parlıyor, temel duvarları 240 dirseğe, yaklaşık 120 metre kadar görülebiliyordu. Mallarını yanlarına alıp kentlerini terk ettiler ve çil yavrusu gibi bu kalelere dağıldılar. Kentlerine çok sayıda birlik yolladım. Onların malını mülkünü büyük miktarda getirdiler. Çevredeki 87 kentle birlikte güçlü surlarını yıktım, yerle bir ettim. Öyküde daha sonra tahıl ambarlarının, şarap mahzenlerinin yağmalanması zevkle anlatılır. Daha da kötüsü Urartuların bahçelerinin ve ormanlarının yok edilmesiydi. Ancak en büyük yağma ilerideydi. Çünkü seferin coğrafyasının bugüne göre yeniden kurulması tartışmalıysa da, Sargon şimdi güneydoğu yönünde Büyük Sap Suyu'nun yukarı vadilerine dönüp, çevredeki Urartu'nun başlıca kutsal kenti Musassir'i ele geçirip yağmalamış gibi görünüyor. Bu olay Korsabad'daki sarayında kimi kabartmalarda resimlendirilmiştir. 1855 yılında Dicle üstünde bir salla Basra'ya taşınırken batan antik eşya arasında bunlar da vardı ama özenli çizimler kalmıştır. Bu resimlerin birinde ünlü tapınağın yağmalanması betimlenir. Askerler ön planda hazineyi götürürlerken arkada görünen tapınak cephesi yanlış bir izlenim verecek biçimde betimlenmiştir. Ancak kapıların güvenlik için vurulmuş mühürleri kırılınca, olağanüstü bolluk ve çeşitlilikteki hazinenin bulunduğu yer saray depoları olmalıdır. Louvre'daki metinde bunlar ayrıntılarıyla uzun uzun anlatılır. Bunlar için kullanılan kimi Asur terimleri açıkça anlaşılmıyorsa da, değerli madenlerin toplam ağırlığından başka 333.500 nesnenin tanımlanması ve listelenmesi arkeologlara o günden beri değerli bir çalışma konusu olmuştur. Bundan sonra Zap suyunun kapuzlarından geçerek Sargon'un ordusunun Nemrut'a dönüşünü, askeri donanımın yerine araba katarlarına yerleştirilmiş yüzlerce ton hazineyi gözümüzün önüne getirelim. Öyküsünün sonunda Asurlu yazman Musassir'den gelen felaket haberi üzerine Rusa'nın canına kıymış olmasını memnuniyetle kaydedecektir. Asurluların bu tür askeri operasyonlarda güttükleri siyaset Romalılarınkine benzetilir. Geçtikleri yerde ot bitmez, barış yaptık derler. Ancak Urartu devletinin öyle tek seferde yıkılmayacak ölçüde geniş, zor geçilen coğrafyası ve hayat dolu bir ulusu vardı. Böyle olunca siyasal ve ekonomik tedavi modeli bir kez daha yinelendi. Rusa'nın ardalı 2. Argişti, İsa'dan önce 714-685, kentleri yeniden kurdu, sulama sistemini onardı, bağları yeniden dikti ve Urartu çok geçmeden Asya'nın batısında birincil güç olarak yerini aldı. 2. Argişti o sıralar Asur'dan gelecek bir tehlikeyle yüz yüze değildi. Bununla birlikte Anadolu'nun tümü için tehdit oluşturan Kimmer çetelerine karşı Argişti sürekli savunma yapmak durumunda kalıyordu. Bugünkü Erzincan'ın doğusundaki ovaya bakan Yalıtık Tepe'nin üstündeki güçlü bir kaleyle korunan kent, onun zamanında kurulmuş olabilir pekala. Bugünkü adıyla Altıntepe'de Urartu'nun genel valisi otururdu. Rastlantı sonucu demir sac ayağı üzerinde çok büyük bir tunç kazan bulundu. 1959'dan itibaren Altıntepe'de Türk arkeologların yaptığı kazılar çarpıcı sonuçlar verdi. Bu kazılarla yarı kral soyundan Urartuluların el değmemiş mezarları gün ışığına çıkarıldı ilk kez. Tepenin yamacı derinlemesine kesilerek buraya dört köşe taşlardan yapılmış duvarlarıyla düz, damlı mezar odaları yapılmıştı. Mezar eşyası şimdi Ankara Müzesi'ndedir. Silahlar, zırh, at koşumları gibi. Birçoğu tunçtan olan eşya çok zengin bir koleksiyon oluşturuyor. Tepedeki kentin mimari düzeni mezarların çekiciliğini artırıyordu. Urartuluların alışılagelmiş kule tapınağı burada sütunlu avlunun ortasında duruyordu. Avlunun bir köşesinden yukarıda da ikinci bir dönemde geniş sütunlu toplantı salonu yapılmıştı. Bu yapı kimi zaman yanlışlıkla bir akamenit terimi olan apanada ile tanımlanmıştır. Salonun duvarlarını süsleyen resimlerin modeliyle motifleri Asur süslemesinin tek düze örneklerine uymaktadır. Altıntepe kazılmasıyla İsa'dan önce 7. yüzyıl Urartu sanatı ve mimarlığına ilişkin bilgilerimizi çok zenginleştiren verimli birkaç yerleşmeden biridir. Argişti'nin ardılı 2. Rusa'nın adı, daha uzak bir bölgenin başkenti olan Teişebaina'nın Karmirbulur kurulmasıyla bağlantılıdır. 100 yıl önce yıkılan Erebuni'nin yerine kurulan bu kentte de genel vali oturuyordu. Burada yapılan kazılarda Sovyet arkeologlar kalenin yanı sıra evlerin bulunduğu yamaçtaki kentin büyük bir kısmını temizleyip ortaya çıkarmış, çepeçevre surların tümünün izlerini belirlemişlerdir. B.B. Piotrowski Akropol'ü betimlerken şunları söylemektedir. Akropol toplam 40.470 metrekare alanı kaplıyordu. Bu alanda geniş avlulu 150 adet bağımsız daire vardı. Yapıların birçoğunun kerpiçten beşik tonos çatıları vardı. Kimilerinin çatısı çam, kavak, kayın ve başka ağaçların kerestesinden büyük kirişlerle çatılmıştı. Akropol'ün inşası için 2 milyon kalın kerpice gereksinim vardı. Pek çoğu başka bölgelerden getirilen kerestenin toplam miktarı kestirilemezdi. Böylece Akropol'ün inşasında kerpiçin dökülmesi, duvarların örülmesi, kerestenin taşınması, temelde kullanılacak taşın ve üst katların mimari süslemesinde kullanılan bazaltın ocaktan çıkarılıp işlenmesi için muazzam bir iş gücü gerekiyordu. Piotrowski bunlara ek olarak Akropol'de toplam alanı yaklaşık 41 bin litre olan 8 şarap mahzeni, koridorun iki yanında 750 tona yakın tahıl alabilecek küçük ambarlar, ayrıca kalenin bir yerlerinde bulunan tahıl ambarında en az bu kadar tahıl olduğunu söylüyordu. Buradan şu sonuca varıyordu Piotrowski. Urartulular Transkafkasya'nın uzak bir bölgesinde bu denli güçlü bir kale kurabildiklerine göre siyasal durum çok güvenlikli olmalıydı. Rusa Bastam'da sınırı geçtikten sonra İran'da görünüşü etkileyici bir kale kurmuştu. Burada bir Alman arkeoloji heyeti araştırma yapmıştır. Rusa ayrıca yurdunun yakınında Van Gölü'ne kuzeyden bakan bir dağ yamacında benzer bir kale kurdu. Bu yere şimdi Kef Kalesi deniyor. Buna ek olarak aşağıda gölün kıyısının yakınında eşine az rastlanır bir yontu keşfedilmiştir. Bu yukarıdaki kaleye götürülürken ya da kaleden getirilirken kırılıp parçalanmış, olasılıkla Tanrı Teşeba'nın insan büyüklüğündeki Urartu kabartma yontusudur. Başkent Tuşba, Van yakınında Rusa'nın oturmak için kendisine yaptırmış olduğu yeni ev ise daha da önemlidir. Bunun için seçmiş olduğu yer, vadinin yüksek kayalık sırtından kuzeydeki kenti yukarıdan gören bugünkü Toprak Kale'dir. Rusa buranın adını Rusa Hinili koydu. Toprak Kale 19. yüzyılda çok sık görülen arkeolojik felaketlerden zarar görmüştü. İşinin ehli olmayan kazıcılar Toprak Kale'de kısa bir süre araştırma yaptılar. Daha sonra yasa dışı kazılarla tapınaklar, saraylar soyuldu. Değerli eşya topraktan parça parça sökülüp çıkarıldı. İkinci derecede önemli bazı yapılar şimdi daha sistemli bir biçimde ortaya çıkarılmaktadır. Ancak Haldis Tapınağı yerle bir edilmiştir. Bugün bile temellerin oturduğu doğal kayanın üzerindeki tipik Urartu kesintileri basamak basamak görülebilmektedir. Bir de büyük bir sarnıç vardır. Tepeye çıkış kolay olsun diye şimdi sarnıcın içinden bir delik açılmıştır. Günümüze kalan birçok yapının doğruladığı gibi, II. Rusa'nın hükümranlığı ve kültürel rönesansı, Urartu'nun en bayındır olduğu zamanın son bir ayrıntılı görüntüsünü veriyor bize. Daha sonra sırayla dört kralın geldiğine ilişkin kayıtlar var ya da böyle bir anlam çıkmaktadır. Urartu krallığının gerileyişi ve sonunda çöküşü, yalnız Asur ve Babil yıllıklarındaki belirsiz göndermelerle tarihi açıdan belgelenmektedir. Daha İsa'dan önce 7. yüzyılın başlarında 2. Argişti'nin kuzey sınırlarında Kimmer akınlarına tam başaramasa bile direndiğini görmüştük. Ancak bunlar Kafkaslardan güneye ve batıya baskı yapan göçebe Aryani aşiretlerinin karmaşık bir göç hareketindeki öncülerdi yalnızca. Söz gelimi Herodotos'un Anadolu'daki hükümdarları bezdirecek Kimmerleri, Karadeniz'in kuzeyindeki otlaklarından sürenler diye söz ettiği İskitler de bunlar arasındaydı. Kuşkusuz 7. yüzyılın sonlarında İskitler, Trans-Kafkasya'nın tümüne ve şimdiki Azerbaycan'a egemendi. Bu durum, Kral Kiaksares'in bir ulus olarak birleştirdiği Medlerin İskitleri bastırmasına değin sürdü. Urartu'nun Teişebaina gibi büyük ileri karakollarının bu sıralar yıkıma uğramış olması şaşırtıcı değildir. Burada kazı yapanlardan öğreniyoruz ki, kenti yıkanların silahları apaçık İskit silahı tipindedir. 3. Sarduri olduğu düşünülen bir Urartu hükümdarının Aşurbanipal'e, İsa'dan önce 668-627, temsilci heyeti gönderip onu efendisi olarak tanıdığı belirtiliyor Asur kayıtlarında. İskitler ile Medlerin Ninova'yı yıkmalarından 3 yıl sonra, İsa'dan önce 609 yılında Urartu devleti hala vardı. Çünkü o yıla ait bir Babil tarih kaydında, Urartu'nun güneybatı eyaletlerini İskitlerin kendi topraklarına kattıklarından söz edilir. Ararat Krallığı da Babil'e karşı yardıma çağrılır. Yeremya 51/27-8. Gerçekte Urartu saltanatı o sırada geçiş döneminde olabilirdi. Burney'nin ortaya attığı dahiyane düşünceye göre 3. Sarduri'den sonra kral olmuş görünen Erimena'nın adı Ermeni olarak pekala çevrilebilir. Ermeniler siyaset sahnesine tarihte ilk kez İsa'dan önce 7. yüzyıl biterken göründüler. Ama Herodotos'un onları Friglerin bir koluyla özdeşleştirmesi üzerinde durulmalıdır. Ermenilerin Doğu Anadolu'ya sızması Urartu Krallığı'nın çöküşüyle aynı zamana rastlar. Bundan biraz daha önce başlamış da olabilir. Çok sonra Kisenepo'nun Kiropaideias'ında Ermenilerin Doğu Anadolu'ya Medlerin ve Büyük Kiros'un zamanında yerleştiğine ilişkin anlattığı öyküyü dikkate almazsak, 1. Daraios, İsa'dan önce 521-486, zamanında Akamenit İmparatorluğu'nun bir satraplığı eyaleti olacak kadar Armenia'ya yerleştiklerinden kuşkumuz yoktur. Ermenilerin atalarına ilişkin bir anı İran'ın batısındaki Behistun'da bulunan üç dilli büyük metne yansıyor. Babil dilinde yazılmış metinde bu ülkenin adı eski Urartu adıyla anılırken, eski Pers ve Elam dilinde yazılmış olan metinde Armenia olarak anılır. Urartu halkının yazgısına gelince, şimdi genel kanı onların ana yurtlarında kalıp Ermenilerle karıştıkları yönündedir. Bu iddiaya destek olarak Piotrowski bize şunu anımsatmaktadır. Kiserkes'in Persepolis'teki sarayında bulunan kabartmalarda gördüğümüz giysiler ile Aşurbanipal'in Ninova'daki sarayında bulunan bir kabartmada gördüğümüz Urartu'dan yollanmış kişilerin giysileri arasındaki benzerlik çoktandır bilinmektedir. 11. Pers İmparatorluğu. Kiros İsa'dan önce 547'de Sardeis'i Sart alıp Lit hanedanına son verdikten sonra Küçük Asya'nın fethini tamamlama işini komutanı Harpagos'a bırakıp kendisi Babil'i ele geçirmek üzere doğuya döndü. Başka seferler ordularını kuzeyde ta Aral Gölü'ne değin götürdü. Ardılı Kambises Mısır'ı ele geçirdi. Dareius başa geçtiğinde ise İndos ve Oksos nehirlerinden Karadeniz'e, Nil deltasından Ege ve Akdeniz kıyılarına uzanan çok geniş toprakların kralı olmuştu. Bizim Anadolu dediğimiz ülke bu büyük imparatorluğun parçasıydı ve 200 yıl daha öyle kalacaktı. Bu süre içinde yazılı belgeler Yunan kentlerinin başından geçenleri izleyebilmemizi sağlarken, Asya içlerindeki eyaletlerle eski beylikler tarihin karanlığına gömülmüş görünüyor. Bunlar ancak genç Kiros'un başkaldırısı, Kisenepo'nun Anabasisi gibi anlık kesitlerle aydınlığa kavuşmaktadır. Ama yine de Akamenit İmparatorluğu'nun yönetim düzeniyle ilgili bir şeyler biliyoruz. Kiros karargahını eski Med başkenti Ekbatana'da, bugünkü Hama'dan, kurmuştu. Ama daha sonra ailesinin yaşadığı kabile merkezinin yakınındaki bir yer olan Pasargadai kurup kısa bir süre orada oturdu. Dareios, Basra körfezinin yakınında Elamların Tunç çağından kalma eski başkenti olan Susa'yı yeğit tuttu. Daha sonra Persepolis'teki bir yapay taraça üzerinde büyük saraylar kompleksinin yapımına başladı. Ancak Susa, imparatorluğun idari başkenti olmayı sürdürdü. Yunanlılar da bu kenti büyük kralın oturduğu yer, kendi eyalet başkentleri Sardis'ten başlayan kral yolunun son durağı olarak görüyorlardı. Çünkü Dareios imparatorluğunu birkaç eyalete bölmüştü, her eyaletin başında bir satrap vardı. Herodotos bunlardan 20 satrap olduğunu söyler ve her satrabın yönetim merkezine ödediği verginin tutarını ve biçimini verir. Ancak bizim de elimizde biri Persepolis'te, öteki Nakşirüstem'de olmak üzere Dareios'un iki yanıtından bildiğimiz benzer listeler vardır. Bütünüyle ya da kısmen bugünkü Anadolu'nun sınırları içinde bulunan satraplıklar oldukça ilginçti. Batı ve Güneybatı Anadolu devletlerinin hepsi Aeolia'dan Likya ve Pamfilya'ya değin Lidya ve Misia ile birleştirilip bir satraba verilmiş, Sardeis'te satraplık merkezi olmuştu. Frigya satraplığının Propontis'le Marmara, Pantlagonia, Kastamonu, Çankırı çevresi içine alarak doğuda Halis, Kızılırmak nehrine değin uzandığı düşünülüyor. Bununla birlikte başkenti olan Daskileion'un Bandırma yakınlarındaki Ergili'de olduğu saptanalı çok olmadı. Çift dilli Karatepe yazıtından bildiğimiz gibi Adana'da bağımsız bir hükümdar vardı. Başkenti muhtemelen Adana olan Kilikya satraplığı, vergisini tuhaf bir biçimde kırat olarak ödüyordu. Daha sonra kuzeye doğru satrapı Mazaka'da, Kayseri, oturan Kapadokya satraplığı geliyordu. Mazaka'da daha önce Tabal kralları otururdu. Son olarak da bir zamanların Urartu devleti olan Armenia geliyordu. Satraplar genellikle Pers soylularındandır. Çoğu kez de kral ailesiyle yakın akraba olurlardı. Oturdukları saraylar, resmi usulleri kralınki gibi olurdu. Bununla birlikte satrapların tümüyle siyasal bağımsızlık emellerine karşı da önlemler alınmıştı. Her eyaletin ordu güçleri ve kuruluşları doğrudan krala bağlı bir başkomutanın yetkisine verilmişti. Satrapın baş sorumluluğu resmen salınmış olan vergileri toplamak ve devlet hazinesine aktarmaktı. Bundan öte eyaletindeki gerçek kişilerle ilişkileri son derece sınırlıydı. Pers soylusuna hep dendiği gibi at binmek, ok atmak, dürüst olmak öğretilirdi. Ama kimi tarihsel örnekleri saymazsak, İmparatorluğu yönetmek için bu nitelikler yeterli olmadığından yönetim sistemi yerli yerine oturmuş her ülkede devlet kuruluşlarının geleneksel hizmetlerini yerine getirenlerin yerli memurlar olması şaşırtıcı değildir. Satrapların davranışlarını denetim altında tutmak için merkezi hükümetin bir düzeneği daha vardı. Kralın kulakları denen denetçiler atanmış kişilerden oluşurdu. Tümüyle bağımsız olan denetçilerin gerektiğinde kullanmak üzere kendi silahlı güçleri olurdu. Bunlar bütün imparatorluğu dolaşır, önceden bilgilendirilmeksizin yöneticileri görmeye gider, onların işleri nasıl yürüttüklerini incelerlerdi. Yunan biliminin uygulanmasında Yunanlı ustalarla uzmanların hizmetlerinden yararlanmayı bilen ilk kral Kiros olmuştur. Dareios zamanına gelindiğinde Pers kentlerine imparatorluk eyaletlerinden değerli yapı gereçleri ve lüks eşya akarken çok sayıda Yunanlı inşaat ustası ve yontucu onun saraylarının güzelleşmesine yardımcı oluyordu. Sedir ağacı Lübnan'dan, Hint meşesi Gantara'dan, lapis lazuli Afganistan'dan, fil dişi Habeşistan'dan geliyordu. Ama yontucular hep Yunanlıydı. Perslerde denizcilik örgütleri aslında Fenikelilerin elinde olmasına karşın Yunan limanlarının tecim etkinliklerinden yararlanıyorlardı. Son olarak Kambises Mısır'a saldıracak ilk Yunan birliklerini ordusuna alalı beri Yunanlıların askeri disiplini ve taktikleri çok takdir toplamıştı. Yunan hoplitleri ağır silahlı asker bundan böyle Pers ordularında vurucu birlikler olarak görev alıyorlardı. Ama teknik uzmanlık alanı dışında şimdi batıdan doğuya aktarılacak yenilikler vardı. Ne zamanki Lidya'yı aldılar, işte o zaman uygar yaşamın Albenisi'nin ayırdına vardılar. Yunanlılar daha önce Lidyalılara öğrettikleri gibi bu konularda Perslere de hizmet edecek, öğreteceklerdi. Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı gibi Pers İmparatorluğu'nun bütünlüğü ve yönetimi doğrudan doğruya iletişim kolaylıklarına dayanıyordu. O zamanın Lezya Fracası olan Aramca çok amaçlı kullanılıyordu ama eski ahitten bir parça önemli fermanların yerel dillerde yazıldığını getiriyor akla. Ve 1. ayın 13. gününde kralın yazmanları çağrıldı ve Haman'ın emrettiği her şeye göre kral satraplarına her vilayet üzerinde olan valilere ve her kavmin reislerine her vilayete kendi yazısıyla ve her kavmin kendi diliyle yazıldı. Kral Ahasveroş'un Kiserkes adıyla yazıldı ve kralın yüzüğü ile mühürlendi. Kralın bütün vilayetlerine ulaklar eliyle mektuplar gönderildi. Ester 3 bölü 12. Açıkça görülüyor ki böyle bir olayda başarılı bir posta hizmeti gerekliydi ve bunun için Dareios, başkentler ile imparatorluğunun değişik merkezleri arasında bağlantıyı sağlayan bir yol şebekesi kurmuştu. Küçük Asya Yunanlıları için en önemli yol Sardeis'ten Susa'ya uzanan kral yoluydu. 2700 kilometrelik yol üzerinde 111 posta durağı vardı. Her durakta ulaklar için menzil beygirleri bekletilirdi. Kervanlar bu yolu 90 günde alırken kralın ulakları bir haftada kat edebilirlerdi. Herodotos'un kitabında bu ulakların övüldüğü şu yer çok iyi bilinir. Perslerin zekice buluşu sayesinde şimdi bu ulaklardan daha hızlı gidecek bir ölümlü yoktur. Söylendiğine göre yolculukta geçecek günlerin sayısı kadar insan ve at birbirlerinden bir günlük uzaklıkta yolda bekliyorlardı. Bunları ne kar, ne yağmur, ne karanlık, gitmeleri gereken yolu bütün hızlarıyla gitmekten alıkoyamazmış. Birinci sürücü buyruğu ikinciye, ikinci sürücü üçüncüye verir, böylece Yunanlıların Hephaistos onuruna yaptıkları meşale yarışında olduğu gibi görev elden ele geçirilirmiş. Herodotos 8 bölü 98.